Ayrım 21.
Da zdravstvuyet Lenin, da zdravstvuyet Troçkiy. Rusça, yaşasın Lenin, yaşasın Troçkiy. Eylül ortalarına doğru hava soğumuştu. Akşam üstleri bayağı ayaz. Bazen varla yok arası, bazen gökyüzüne savrulmuş gibi duran beyaz kas tüyü bulutlar, narin, hatta kırılgan ve mahcup bir hilalin görünmesiyle kaybolması bir oluyor. O zaman yeryüzüne yağan ateş kuşları yıldızlar. Vala üniversitenin kitaplığında kendini yaptığı işe kaptırmıştı. Kolay değil, herkesin Rusça sandığı enternasyonel marşını Fransızca aslıyla mukayese ederek Türkçe'ye çeviriyor. Çünkü gösteri yürüyüşleri ya da toplantılarda sıra marşa geldi mi öteki öğrenciler büyük bir kolaylıkla kendi dillerinden okuyorlar. Tek istisna nakarattaki üçüncü mısra. O mısradaki enternasyonel kelimesinin hangi dille okunursa okunsun aynı yerde olması şart. Vala ilk kıtayı kolaylıkla geçmişti. Nakaratın ilk iki mısrağını da zorlanmadan çevirdi. Sıra üçüncüye gelince duraklıyor. Bu kavga son kavgamız. Vur, atıl, sıçra, yık. Enternasyonal. Evet ama nereye, nasıl bağlanacak? Siyah-u tam bu tereddütün üzerine geldi. Onun ve Nazım'ın en has arkadaşlarından biri. Çinli ama Paris'te Sorbonne'u bitirmiş. Fransızcası mükemmel. Şekilce ve ruhça gayet şık. Aslında o uzun boylu, alev saçlı, derin yeşil gözlü bir Rus kadına aşık. Aynı kadına, Nazım da büyük yakınlık duyuyor ama arkadaş hatırı bu, geri çekildi. Siyah-u Vala'yı alt üst edecek bir müjde verecekti. Nereden duyduysa duymuş, gülerek, güldü mü çekik gözleri iki çizgiye dönüşüyor, dedi ki, ''Hadi gözün aydın, Kemal'in süvarisi İzmir'e girmiş, Yunanlıları denize dökmüşler.'' Vala ve Nazım Anadolu'daki durumun Türkiye lehine geliştiğini bilmiyor değillerdi ama sonucun bu kadar hızlı alınacağını düşünmemişlerdi hiç. Belki de bu yüzden Vala'nın ilk tepkisi bir telaş, ilk sözü başka bir soru oldu. Nazım duydu mu? Ne? Hayır mı? Mutlaka haber vermeliyiz. Kağıt, kalem, sözlük, kitap önünde ne varsa kaşla göz arasında toplamıştı. Kütüphaneden çıktılar. Nazım üniversitenin konferans salonunda Şura ve Liolya'nın da yardımıyla Asyalı öğrencilere Troçki için bestelenmiş yeni marşı öğretiyordu. Da zdravstvuyet Lenin, Vojd revolutsi, Da zdravstvuyet Troçki, Vojd krasni armiye. Dipnot, Rusça, yaşasın Lenin, inkılabın lideri, yaşasın Troçki, Kızıl Ordu'nun lideri. Şura enine boyuna genç bir kadın, gözlerinin içi sanki güneş kırıntısı dolu, ışıl ışıl. Kahkahası şu fıskiye gibi aniden fışkırdı mı camları titretir. İri göğüsleri ondan adeta bağımsız, serazat yaşıyorlar. Kardeşi Ula boyda bosta ondan aşağı kalmıyorsa da karakteri farklı. Daha az samimi, daha çok resmi. Gözlüklerinin ardından aynı yeşil gözler, nedense biraz mesafelidir. Yine de karşısındakini büyüler. Bir farkı da narin ve uzun parmakları arasından sigarasının eksik olmayışı. Nedense zivanasız olanları tercih ediyor. Lüks otelde hostes ve tercüman vazifesi gören ve bütün büyük dilleri ana dili gibi konuşan Liolya ve Şura isimli ve asil menşeli iki güzel kız vardı. Nazım Şura ile yahut Şura Nazım ile son derece ilgilendi. İnisiyatif hangisindendi bilmiyorum. Otelden ayrıldıktan sonra da ileriki günlerde dostluklarımız süre gitti. Bu kız kardeşler eski Osmanlı tabiriyle erbabı seyif ve kalemden idiler. Yani hem silahşör hem edebiyatçı. Wrangel ordularında çarpışan babalarına ve ağabeylerine karşı Kızıl Ordu'da gönüllü askerlik edip silah atmışlar. Ailenin erkeklerini sınır dışına püskürtmüşler. Romanlardan fırlamış iki kız. Şimdi muharebe olmadığı için güzel sanatlarla uğraşıyorlardı. Lüks oteldeki bizim de sık sık gittiğimiz odaları birçok şairin toplanma yeriydi, kulüp gibiydi. Nazım kalabalığın uğultusu arasında Vala'nın müjdesini önce anlayamadı. Anlar anlamaz ündü sadrazam kalpağını havaya fırlatıp başta Şura ve Liolya olmak üzere önüne gelene sarılıp öpmeye daldı. Kim bilir, belki de bu deli dolu sevinç Rusya'ya geldiklerinden bu yana için için yaşadıkları sükutu hayaller silsilesinden doğmuştu. İlk sükutu hayal hiç beklemedikleri birisinden geliyor. Bolu'da onları heyecanla besleyen Ziya Hilmi, ordu merkezindeki hukuk müşavirliğine başlayınca Trabzon'da her gün biraz daha ağzını değiştirmişti. Nihayet günün birinde dedi ki, ''Üçümüz birden gitmek olmaz. Sizin Kars'ta muallim olmak bahaneniz var. Halen işsizsiniz. Ben de burada hukuk müşaviriyim. Nasıl mucip bir sebeple size katılabilirim? Siz hele önden gidin, ben bilahare bir vesileyle arkanızdan gelirim.'' Gelmedi fakat. Sükutu hayaller silsilesi nereden nereye, sanki İnebol'daki yüksek kahvenin genizlerinde bırakmış olduğu demli çay, tömbeki, sigara dumanı ve marsık kokularıyla sürüp gidiyor. Çünkü Spartakistlerden Sadık Ahi Bey, Nazım da Vala'yı dizinin dibine oturtmuş. Sosyalizmi ve Sovyetler İttihadı'nın manasını anlatırken, menevişli nargilelerden tömbeki, pirinç semaverlerden demli çay, kalın sarılmış sigaralardan ağır tütün kokusu üstlerine yığılmış olurdu. Yeni içtimai nizamda zengin fakir tefriki ebediyen kalkacak, badem ağa mevcut olmayacaktır. Buğulu camlarda kalın soğuk, önünden gelip geçenler buğulu birer hayal, yoksa her şey bir rüya mıydı? Derebeylik mefhumu derebeylikten burjuvaziye küçülerek intikal etmiş bir mefhum. Bu küçülme sosyalizmle sıfıra intikal edecektir. Yerini içtimai aile mefhumu alacaktır. Civar masalardan müzmin tiryakilerin uzun öksürükleri, insanın asabını bozan tavla şakırtısı, yere düşen iki zar, ciharı düğü. Para nedir, söyler misiniz bana? Yeni içtimai nizamda paraya yer yoktur, çünkü tayin edici unsur sahidir. Bu sahtekarlığın her çeşidini ortadan kaldıracaktır. Nazım ile Vala soğuk ve nemli Batum rıhtımına ayak basar basmaz acımasız gerçekle burun buruna gelmişlerdi. Etraflarını hamallar sarmış, bavullarını taşımak için aralarında kavga ediyorlar. Oteller başka ve taşıması güç bir sükutu hayal. Bilhassa onların indikleri kahvehanede elinde şakır şukur tesbihi, kumral bıyıkları fena halde sarkık, şüphe uyandıran bir takım gürcüler, sert ve hızlı hareketleriyle aralarında kim bilir neyi tartışan karanlık ve asabi Ermeniler. Bunlar ve daha kimler ikisine de başka cidden yanlış bir ülkeye geldikleri hissini veriyor. Sokakta yanı başlarından geçmişlerdi. Küçük kızını elinden tutmuş güle oynaya gezmeye götüren bir anne ve baba. Ailenin aynen sürdüğüne açık bir işaret. Çünkü şefkat, samimiyet ve sevgi aynı. Dahası zengin ve şaşalı otellerin parfüm kokan lobilerinde sakalı Avrupa kırkılmış tek gözlüklü monşerler, tombul mu tombul, baştan ayağa mücevher madamların ucuz zıvanalı sigaralarına ateş uzatmaktadır. Nazım kızıl sarı zülüfleri omuzlarına sarkmış, hem bunlardan hem de bunları büsbütün katlanılmaz hale getiren Nüshet'le buluşamamanın öfkesinden demişti ki, aradığımız hiçbir şeyi yerinde bulamıyoruz, bu işte vahim bir yanlışlık var ama nerede? Önceleri Nazım'ın ve benim bu inkılap memleketinde aradığımız bambaşka bir şeydi. Nazım'la ben Fransız inkılabı üzerinden bizim meşrutiyete tesir eden hürriyet prensibinin etkisi altındaydık. Kapitalist memleketlerde hürriyet iyi tatbik edilmiyor da komünistliğin gayesi hürriyeti kayıtsız şartsız tatbik etmektir sanıyorduk. Moskova'ya hazır gelmişken kendi anladığımız manadaki hürriyeti iyice tatmak için işlek bulvarlardan birinde Puşkin heykeline yakın bir yerde paltolarımızla değiştirdiğimiz kaba kumaştan kaputlarımızı kaldırıma serdik, yan geldik. Ayaklarımızı ahaliye uzattık, gelip geçenler bize küçümseyerek baktılar. Biz 1917 inkılabını hürriyet ve hürriyetsizlik açısından yokladıkça Abid Alimov meşhur tenkitçi ıslığını çalıyor, bir gözünü kısıp parmağını bize doğru sallıyordu. Amma da anlamıyorsunuz sosyalistliği. Fransız inkılabının umdesi olan burjuva hürriyeti bambaşka şeydir. Öylesi tüccara, genellikle kapitaliste lazımdır. İşçi sınıfına birinci derecede lazım olansa teşkilatlı muntazam bir hayat yaşamaktır. İşçiye ezilmemek, sömürülmemek hürriyeti gerektir, anladınız mı? En büyük sükutu hayal iki maceraperest genci Tiflis'te bekliyordu. Batum'daki Türklerden Tanincı Muhittin Bey'in ve bittabi kerimeleri Nüset Hanım'ın Tiflis'te yaşadığını öğrenmişlerdi. Hotelde Orion'da, yani lüks, zenginlerin itibar edeceği konforlu bir otelde. Hayli zor ve rahatsız bir tren yolculuğundan sonra Tiflis'e ayak basmalarıyla soluğu bu otelde almaları bir oldu. Oldu ama asıl büyük sükutu hayal onları orada bekliyordu. Hemen bütün Avrupa dillerini su gibi konuşan resepsiyon görevlileri üzülerek bildirdiler ki, Muhittin Bey ve Kerimeleri hanımefendi trenle Moskova'ya müteveccihen hareket etmiş bulunuyorlar. Nazım da Vala da ayrı ayrı nedenlerden yıkılmışlardı. Nazım kendisini hanidir Nüset'i görmeye hazırlamıştı ya, ümitleri boşa çıktı. Rusya'da köşe kapmaca oynuyorlar. Vala geçimlerini sağlayacak paranın cebinde ne kadar azaldığını bildiğinden üzülüyor. Neyse ki burnu havada Metre d'Hotel'in nedense biraz da müstehzi ilave ettiği son cümle yüreklerine su serpecektir. Mamafi, avdetleri kati, zira refikaları ve kayınvalideleri hanımefendiler buradadırlar. Şu anda dairelerinde olmaları lazım. Arzu ederseniz ziyaretinizi onlara telefonla duyururuz. Kim diyelim? İsimlerimizi söyledik. Telefonda hemen buyursunlar cevabı gelmiş. Bizi oda kapısına kadar götürüyorlar. İçeriye girince o büyük ve görkemli salonda gerçekte bir saraylı olan kayınvalide hanımla Muhittin Bey'in zevcisi Melahat Hanım bizi ailelerinden hasret kaldıkları iki kişiymişiz gibi karşıladılar. İki dam, iki kavalye, sonra lokantaya indik. Kolalı örtüler, gümüş takımlar. Kimisi 4 kişilik, kimisi 10 kişilik masalar. 10 kişilik masalarda oturanlardan bir grubu bizimkiler selamladı. Melahat Hanım bunların Türk komünistleri olduğunu söylüyor. Bizi masanın başında oturan sakallı zata takdim etti. Ahmet Cevat Bey, zatı halinize Nazım da Vala'yı tanıtmak istiyorum. İstanbul'dan gelmişler. Yemek salonundaki ortam basbayağı bir gece kulübü ortamı. Hele dip masalardan birisine çariçe gibi tek başına kurulmuş o şahane kadın. Onları gündelik hayatın hırpalayıcı gerçeklerinden çok uzaklara sürüklüyor. Üzerinde krep damurdan siyah bir tuvalet. Önünde sık sık yudumladığı şampanya bardağı. Kolunda ilk bakışta oyuncakmış hissini veren bir süs köpeği. Pekinois. Hele dağınık ve zengin buğday sarışınlığıyla taban tabana zıt, bol kirpikli kocaman siyah gözleri yok mu? Her erkeğin aklını başından alabilir. Almadı da değil. Yaylı sazlardan birkaç da balalaykadan oluşan küçük fakat etkileyici çalgı grubu, Rusça şarkıların en ünlüsünü çalmaya, sesi hiç de küçümsenemeyecek yakışıklı bariton şarkıcı söylemeye koyuluyor. Occhi Chornia, siyah gözler. Occhi Chornia, Occhi Chornia, Occhi Yasnia, i Prakrisnia. Nazım sanki büyülenmişti, gözlerini bir türlü kadından alamıyor. Ahmet Cevat yoldaşın birer birer tanıttığı öteki yoldaşların isimleri bir kulağından girip öteki kulağından çıkıyordu. Kayserili İsmail Hakkı yoldaş, Kafkasya'daki Türk komünistlerin rehberi. Zinetullah Nüşirevan yoldaş, aslen Tatar ama Türkiye'lidir. Abdurrahman Hoca, sabık tabur imamı, o da fırkamıza kayıtlıdır. Ahmet Cevat zamanla gördüler ki gerçekten babacan, eli açık, yüreği temiz, samimiyeti su götürmez bir insandır. İçi dışı birdi. O gün de ne demek? O sabah ittihatçıları yerin dibine batırır, akşamına Talat Paşa'yı yere göğe koymazdı. Başka bir gün Resulzade'nin İngilizciliğini tartışır, Nerimanov'u cüretkar fakat saf bulurdu. Ona göre bu sabah Marksizm ve Vladimir İliç dünyanın geleceği idiyse, yarın elbette Mustafa Kemal ve Kemalizm Türkiye ve Türkler için yeni bir ufuk demekti. Asıl insanı şaşırtan Ahmet Cevat yoldaşın bütün bu tartışmaları aynı içtenlikle gizli hesabı olmaksızın hem de nasıl hepsini konuşabildiği 11 dilden yapmış olması. Tabii o dikenli Giritli aksanı aynı kalmak şartıyla. Talebeliğinde Jön Türk diye yakalanıp Fizan'a sürülmüş. Trablusgarp'tan Avrupa'ya kaçmış, meşrutiyette kooperatifçilerin rehberi olmuştu. İşte şimdi de Kafkasya'da kitap ticareti, halı ticareti için gelmiş ama Bolşevikler Kaf Dağları'nın arkasından bir yerden iniverdikleri için evdeki hesap çarşıya uymamış. Satılabilen kitapların parasıyla Türkiye'ye götürülmek üzere aldığı halılara Bolşevik rejimince el konulmuştu. Hoca bununla uğraşır dururdu. Hemen her akşam bir araya geliyorlardı. Nazım'ı ve Vala'yı kim bilir belki de oğulları memlekette kaldığından iyice benimsemişti. Kısa sürede anlaşıldı ki o gece sofrada tanıştırdıklarından hiç haz etmemekle kalmıyor, ayrı ayrı her birisinden nefret ediyordu. Aklı fikri gençlerle beraber Batum'a gitmekte, orada yeni bir Bolşevik hareketinin nüvesini oluşturmaktadır. Bunu bir akşamüstü sesini nedense bir hayli alçaltarak açıkça söyledi. Evlatlarım, arkadaşlarım, burada Muhiddin'i, Mıdivani'yi bekleyeceksiniz de ne çıkacak? Gelecek hafta hep beraber Batum'a gidelim. Benim şahsi imkanlarım var, sizin geçiminizi temin ederim. Batum'da tanıdıklarım çoktur, sizlere iş de bulurum. Beraber gidelim, oh benim çocuklarım. Nazım ve Vala birkaç gün sonra parasızlıklarından yakınınca şahsi imkanlarının ne olduğunu öğrendiler. O önce kahkahayı bastı, sonra yeleğini çözdü. Çok üşüdüğünden midir nedir üst üste giydiği kat kat ve renk renk yün fanilalarını kaldırıp belini sıkan acayip kemeri ucundan açtı. Altınlarını gösteriyor. Bakın sarı kızlara dedi, siz hiç merak etmeyin, aç kalmayız. Kafkaslar kızdırılmış devasa bir arı kovanı gibi uğulduyordu. Onların kendi aralarında oluşturdukları sosyal aile Batum, Tiflis, Bakü müsellesi içinde. Köhne trenlerin canhıraş çığlıkları ağır duman kokularıyla istasyondan istasyona mekik dokuyor. Kimisinde perde perde bastıran çekirdekli bir yağmur, kimisinde dumanı üstünde pirinç semaverler. Kimisinde yorgunluğuna yenilmiş tahta sıralarda kestiren yaşlı köylüler. Dört dörtlük sakal, genizden horlama, öksürük. Nereye gitmiş olsalar Türkçe konuşulmaktaydı ama hangi Türkçe, nasıl bir Türkçe? Özün neylemişsen neylemişsen ey peder suhte. Nerede kimlerin meclislerinde olurlarsa olsunlar, yaşayıp tartıştıkları Kafkasları iyice çalkalamış olayların ya nedeni ya sonucu ya da yankıları. Öyleydi, yo hayır öyle değildi, hakikatte şöyleydi vesaire. Toplanalı hayli olmuş Bakü 1. Doğu Halkları Kurultayı, heybeti aldığı kararların kesinliğiyle kimsenin gündeminden düşmüyor. Her yerde herkesin tartıştığı o ve sonuçlar, açış konuşmasında hele Zinoviev yoldaşın altını bilhassa çizerek söyledikleri başlı başına bir heyecan fırtınası koparıyor. Uçsuz bucaksız mazlumlar dünyası bir ayağa kalkarsa. İşte bu açık ve kesin anda burada Doğu Halkları Kurultayı'nda Sovyetler Rusyası'nın yani onun temsil ettiği dünya proletaryasının bir başka kılıcı daha olduğunu gösteriyoruz. Dünya kapitalizmi ve özellikle İngiliz kapitalizmi tarafından şimdiye kadar ezilmiş olan halkların öfkesi. Bir başka tartışma konusu yoldaş Mustafa Süpi'nin Enver Paşa'nın kurultaya hakim olmasını önlemek için aldığı tedbirler. İttihatçı takımının sözde komünist fırkasını dağıtıp Kominterne bağlı gerçek komünist fırkasını tesis ettikten sonra kurultaya katılmış delegatlar arasında komünistlerle kemalistler el birliği edip Enver Paşa'ya imkan tanımıyorlar. İddia odur ki komitacılıklarıyla maruf iddiatçılar bunun intikamını Trabzon'da almıştır. Halil Paşa'nın kurultay ertesinde Enver Paşa'yı Batum'da ağırladığı söyleniyor. Tesadüf küçük Talat Bey de oralardaymış. Enver Paşa Mustafa Supi'yi de yoldaşlarını da Karadeniz'in soğuk ve karanlık sularında boğdurtup Cihan İslam İhtilali'ni bu kere Ruslara karşı yapmak üzere Asya içlerine hareket eylemiş. Sabah olanda Tiflis'e giderek camedanını hazırlayasın bu gece. Onlar Giritli Ahmet Cevat yoldaşın gayreti ve cömertliği sayesinde kurdukları sosyal aileyi hem yaşatıyor hem de genişletiyorlar. Aydemir de onlara katılıyor, refikası da. Aydemir kim? Hakikatte bir Türk ocağı münevveri. Türkçülüğü onu Azerbaycan'da muallimliğe sevk etmiş. Daha sonra onun gibi Türkçü olan Mustafa Süpi'yi, Ethem Nejat'ı örnek alarak Bolşevikliği seçmiş. Asıl ismi Şevket Süreyya ama o Aydemir'i yeğliyor. Poh yemiş özüne yaman diyen, çöp beyin oğulları sen lap yahşi danışırsın. Bu arada Stalin yoldaşın yakını Orjenikidze Gürcistan'da Resulzade'yi devirip, yerine geçen Neriman Nerimanov, Azerbaycan'da iktidara el koyarak Kafkaslardaki İngiliz zincirini kırıyorlar. Kimilerine bakarsanız bu sonuncu harekatta Ankara'nın MİM teşkilatıyla Moskova'nın Çekası beraber çalışmışlar. Men seni bilirem, sende yamahlık yoktur. Pes hardan bilirsen, men hemmisini bilirem, kulakas ede. Moskova'daki Şarkiyat Enstitüsü Vostokovo'denye, Kafkas dağlarının güneyinde en yüksek şahsiyeti olan Orjenikidze'den Türkçe profesör istemiş. Osmanlıcayı yarım yamalak bilen bir Azeri yerine Türkiye marifine mektep kitapları kaleme almış, Ahmet Cevat'ın tayini uygun görülmüş. O da sosyal ailesinde tahsile muhtaç gençlerin bulunduğunu ileri sürmüş. Babacan bir zat olan Orjenikidze, olur olur hay hay katso, bir kağıt koparıp 2-3 kelime karalamış üstüne sunmuş Ahmet Cevat'a, katipler muameleyi yürütürken. Gerçi delegat trenindeki gibi rahat gitmeyecektik. Ahmet Cevat'ın grubu olarak halka mahsus trende bize de seyahat imkanı temin edilmişti. Moskova mekteplerinden bir münasibine tahsil seviyemize göre yerleştirilmemizle buyrultuya iktiran eylemiş. Orjenikidze Stalin'in arkadaşıydı, bir dediği iki edilmezdi, emniyetteydik. Böylece sosyal ailemiz sevinçten sıçrıyordu. Kafkaslardan kalkıp Moskova'ya trenle ulaşmak ne serencam. Nazım ile Vala Sovyet Rusya'nın o zamanki açlık bölgelerinden geçerken neler hissettiklerini asla unutmayacaklardır. Kompartımanları, karlar, koridorları da tıklım tıklın, o yorgun ve köhne tren, o kadar dolu ki yolcuların bir kısmı burada Vala ile Nazım kalabalığın tütün, vodka ve ayak teri kokan kirli havasını solumamak için vagonların üstünde yatıyorlar. Daha da vahimi duman tüten semaverlerinden sıcak su almak için durdukları stepte kayıp o yoksul istasyonlarda yarı öfke, yarı kin dolu gözlerle onlara bakan açlar. Bu cehennem yolculuğu tamı tamına 11 gün sürecekti. Yolcuların hafızasında unutulmaz izler bırakarak. O kadar ki Moskova'ya intikalinden bir süre sonra Nazım Hikmet Serbest Vezin'le ilk şiirini bu mevzuda kaleme alıyor. Açların Göz Bebekleri, sene 1921. Değil birkaç, değil 5-10, 30 milyon aç bizim. Onlar bizim, biz onların, dalgalar denizin, deniz dalgaların. Değil birkaç, değil 5-10, 30 milyon, 30 milyon. Moskova'da KUTV'ye yerleştirilmelerinden önce bir süre Tverskaya bulvarındaki lüks otelde kalıyorlar. Tverskaya bulvarı bir zamanlar şehrin en alımlı, en gösterişli caddesiydi. Hanidir eskiden olduğu gibi Barina denilmeyip kendilerine prenses, kontes ya da düşes denilen soylu kadınlar. Kışın ağzı burnu duman atların çektiği gösterişli trokalarıyla gelir, aralarında ya Fransızca ya Almanca konuştukları için etrafa bir Avrupa havası dağıtırlardı. Mağazalar birbirinden büyük, vitrinleri birbirinden canlı. Hangisinde yanılıp yakılıp kuş sütü arasan bulunur. Kontes ya da düşesler Vizon, Astragan ya da Ziblin kürk ve serpuşlarıyla o mağaza senin, bu mağaza benim dolaşırlardı. Alışveriş yapıyorlar. Moskova hele geceleri renkli elektriklerle ve cadde boyunca uzayan hava gazı lambaları ile kiet raflarında adeta pustan, sihirli bir hale taşırlardı. Bir hayal şehir izlenimi uyandırırdı. Artık öyle mi? Vitrinlerin çoğu boş, ışıkları ya sönmüş ya kısılmış. O günlerin adamın aklını başından alan şuh ve alafranga soyluları kaybolmuş. Ortalıkta hemen her köşedeki boy boy çeşit çeşit Karl Marx, Friedrich Engels, Lenin, Troçki portrelerinin etkileyici bakışları altında. Kimler dolaşıyor? Kalpakları kızıl yıldızlı bir takım yabancılar. Bazıları uzak İç Asya'dan gelmiştir, bazıları da Azerbaycan'dan. Sosyal ailenin mensupları hayranlıkla şaşkınlık arası duygular içinde bu yeni, yeni olduğundan daha çok şaşırtıcı caddeyi arşınlıyorlar. Neyse ki bekleyiş fazla uzamıyor. Şimdi eğitim gördükleri KUTV'nin kapıları nihayet onlara açılıyor. 1922 sonbaharında Türkmenistan ve Özbekistan gibi yeni Sovyet Cumhuriyetlerindeki devrimci kadroları eğitmek için kurulmuş, Doğu Emekçileri Komünist Üniversitesi'nde derslerine başladılar. Üniversitenin ikinci görevi de 1925 Mayıs'ında Stalin'in öğrencilerle yaptığı konuşmada söylediği gibi, Hindistan ve Mısır benzeri sömürge ülkelerdeki işçi, köylü ve devrimci aydınları, Leninist teoriyle donanmış gerçek devrimciler olarak yetiştirmekti. Program esnekli ve dersler çeşitli dillerde yapılıyordu. Nazım ve Vala, Marksizm ve Leninizm'den başka Fransızca ve Rusça dersleri de alıyorlardı. Ve çok geçmeden eğitmenlik görevlerinin bir kısmını da üstlendiler. İşte bir Eylül akşamı Vala ile beraber orada edindikleri iki arkadaştan biri olan Siyahu, ötekisi Benerji Kemal'in süvarilerinin Yunan işgalcilerini İzmir'den denize döktüğü haberini getirdiği zaman, Nazım bu üniversitenin toplantı ve konferans salonunda Şura ve Liolya ile Troçkistlerin marşını kalabalığa öğretmeye çalışıyordu. Das Dravustiyet Lenin, Vojd Revoluzi, Das Dravustiyet Troçki, Vojd Krasnoy Armiyi. Türkler Trakya'ya geçerlerse dururlar mı zannediyorsunuz? İzmir'e mahsus aydınlığı hafiflemiş, uzak griye çalan sonbahar günü, vakit öğleden sonra kumruların dem çekişi işitiliyor. Uzaktan martı çığlıkları, deniz sakin, körfez yarı yarıya boşalmış. Daha önce oraya demirlemiş İtilaf donanmasının kruvazör, muhrif ve fırkateynlerinin çoğu gitmiş. Türk ordusuna ait açık bir otomobil Uşakizadelerin köşküne geliyor. Arabanın içinde Yaver Rusuhi Bey başında kıvırcık kalpağı, ütülü üniforması ile şoförün yanına oturmuş. Araba köşkün kapısı önüne park etmiş. İki şık ve lüks arabanın yanından geçerek geldi. Bahçe kapısının önünde durdu. Arabalar Fransız konsolosluğunun imiş. Rusuhi Bey elinde kırmızı mühürlü bir zarf otomobilden iniyor. Fransız otomobillerine şöyle bir baktı. Şoförleri olduğu anlaşılan iki çavuştan birisi gazete okuyor, öbürü sigarasını tüttürmüş. Kapıdaki nöbetçi Türk neferi onu görür görmez hazır ola geçecektir. Rusuhi Bey selamını alır girer. Uzaktan köşke giden yolun sağında türkü ecnevisi karışık bir gazeteci kalabalığı fark ediliyordu. Falih Rıfkı, Yakup Kadri, Asımus, Fowler, Jay, Oyselet, Price. Kimisi kadın, kimisi erkek, diğer ecnevilerle çeneye dalmışlar. Elinde gümüş tepsi, üzerinde boşalmış içki bardakları, Ali Çavuş o taraftan köşke geliyordu. Rusuhi Bey onu görünce sordu. Bunlar gazetacılar değil mi Ali Çavuş? Evet kumandanım, Fransızın paşası geldi ya, onu bekleşirler. Rusuhi Bey köşke yürüyor. Salih Binbaşım nerede? O esnada Seryaver Salih Bey telefonla konuşuyordu. Latife Hanım biraz gerisindeki çalışma masasına oturmuş, fevkalade şık, zarafetine diyecek yok, dikkat çekici.